Ayrım 43. İkinci Adam. 1950-1964. Üçüncü Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 561. Hesapta olmayan pusu. Evet, 27 Mayıs ihtilali denilen yer sarsıntısının son depreşimleri de artık geçmişti. Büyük Millet Meclisi rejimi kurulmuş, arkadan gelen sarsıntılardan da kurtarılmıştı. Gerçi DP yine sahnede görünürdü ve yeni parlamentoda gene oy kalabalıklarının, sokak kalabalıklarının tesiri hakim görünüyordu. 1950-1960 tecrübesinden ders alınmamış gibi bir havada esiyordu. Daha Kayseri cezaevinde düşünüldüğü anlaşılan tertiplerden bahsediliyordu. Nitekim Celal Bayar, meşrutan tahliyesini bile bir gösteri vesilesi yapar. Gene kırlarda arda arda otobüs, minibüs kervanları peydahlanır. Hatta Ankara'da bile gösteriler devam eder. Bayar'ın kervanı her nedense tam Genelkurmay Başkanlığı önünde durur. Gelen geçenle öpüşmelerin, kucaklaşmaların, bu eski ihtilal karargahı ile Büyük Millet Meclisi pencerelerinden hayretle seyredildiği yolunda hikayeler gerçektir. Halbuki bu gösteriler yersizdir. Ama ne de olsa bir parlamento sistemi ve yeni bir anayasa yürürlüktedir. Ve ikinci adam bir takım sıkıntılı koalisyon idarelerinin başında binbir cefaya katlanarak bu rejimi yerleştirmeye, tutundurmaya çalışır. Çünkü onun tuttuğu, benimsediği ve kendi hayat devrinin en mükemmel hükümet şekli saydığı idare budur. Bu sistem hem meclis içinde hem meclis dışında ne kadar çelişmeli yürürse de o kendini buna vakfetmiştir. Bu rejime inanır. Çünkü o bu rejimi biraz da kendi eseri sayar. Bunda haklıdır da. 1964 yılına bu hava içinde girilir. Gelecek seçimlerden ise hiç de emin değildir. Çünkü yasa adı adamları daha şimdiden kutsallaştırılmışlardır. Köy kahvelerinde, köy camilerinde çeşitli konuşmalar, çeşitli vaizler geçer. Yeni kurulan hem de bizzat Cemal Gürsel'in yardımıyla kurulan Adalet Partisi ise yalnız Demokrat Parti'nin oylarını miras olarak almakla kalmamış, Demir Kırat'ın katırasını da benimsemiş ve Kırat'ı kendisine sembol ve bayrak yapmıştır. Hülasa toplum psikolojisi garip oluşumlar içindedir ama inünü dayanır. Vazife saydığı şeyi nereye kadar götürecekse oraya kadar ulaştıracaktır. Fakat bu yolda yalnız ihtilal, darbe tehlikelerini atlatması kafi değildir. Daha karşılaşacağı tehlikeler de vardır. Mesela 22 Şubat 1964'te, yani garip bir tesadüf olarak 22 Şubat 1962'nin yıl dönümünde radyolar ve basın şu haberi yayınlarlar. İnönü'ye suikast. Başbakan'a 4 metre mesafeden tabanca ile 3 el ateş edildi. Kurşunlar isabet etmedi. 4 metre mesafeden 3 el ateş edilmiştir. Nereden? Tam başvekalet merdivenlerinden. İnönü başvekaletten çıkmış, otomobiline binmek üzeredir. Başvekalet binasının orası bir terasımsı yerdir. Otomobil alt merdiven başında bekler. Kapılar, terasın üstü, etrafı polisler, askerler, inzibat elleriyle çevrilmiştir. Ama Kayseri'den, evet şu Kayseri cezaları günlerinde bir gösterişi ziyaret haline getirilen Kayseri'den bir elektrik işçisi Mesut Suna adında biri hiçbir engele uğramadan ta bu sedde kadar gelmiştir. Pusuda bekler, tabancası elinin altında hazırdır. İnönü görünür. Yanında hususi kalem müdürü vardır. Her zamanki gibi güleç yüzlüdür. Etrafındakileri, son talimat almak isteyen vazifelileri gülerek selamlar. Orası gazetecilerin de yeridir ve ona en yakın olarak orada Cumhuriyet muhabiri Haluk Basen vardır. Usulen bazı sorular sorar. Olayı bütün ayrıntıları ile de görür. Bu ayrıntılar üzerinde durmayacağız. Olan şudur, İnönü tam 11.45'te başbakanlıktan çıkar. Siyah paltosu ile elektrik ustası Mesut Suna bu anı hatta polislerin bekleme kulübesinde beklemiştir. Öyle ya, başbakana belli bir dileği vardır. Tam saat 11.47'de İnönü arabasına yerleşir. İşte o zaman Mesut Suna bütün muhafızlar içinden davranır, tabancasını çeker, 3 el ateş eder. İnönü evvela hiçbir şey anlayamaz, bir telaş eseri de göstermez. Ama ne oluyordu ki? Tabii Suna derhal yakalanır, tabancası alınır, bekleme kulübesine sokulur. Onun muamelesi usulü dairesine yürüyecektir ve anlaşılacaktır ki Mesut Suna hiçbir teşkilatı mensubu değildir. Hiçbir teşkilat adına da hareket etmez. Ama dinlediği nutuklar, kahve sohbetleri, hoca vaizleri ona kendi hayalinde kutsal bir vazife canlandırmıştır. İnönü'yü öldürecektir. Memleketi İnönü'nden kurtararak hayalinde yerleşen kutsal emri yerine getirecektir. Öyle hareket eder de. Fakat asıl kutsal olan kudret Mesut Suna'nın kurşunlarını isabetsiz kılar. Hem Suna'yı katil olmaktan hem İnönü'yü muhakkak bir ölümden kurtarmıştır. Bu beklenmeyen pusuda böylece boşa çıkmıştır. İnönü'ye gelince, o hala telaşsızdır. Polislerin içinden Mesut Suna'nın ateşlediği kurşunlar İnönü'nün oturduğu taraftaki kapıya isabet eder ve Suna ile derhal polislerin boğuşması başlar. İnönü bu boğuşmayı kısa bir zaman seyreder, sonra şoförü Halil Altınoğlu'na eliyle işaret eder. Gösterdiği istikamet Büyük Millet Meclisi'dir. Otomobil hareket eder. Otomobil hareket etmeden de olay şoförü zaten telaşlandırmıştır. Gerçi paşa şoförüne söylenir. Ne acele ediyorsunuz? Durun bakalım. Bu adam ne istiyor? Fakat artık şoför İnönü'yü değil, kendi içinden geleni dinler, bütün gücüyle gaza basar. Ondan sonra İnönü'nün kendi kendine ve otomobildekilere sorduğu tek sual şudur. Kim bu adam? Evet, kim bu adam? Fakat bu adam Mesut Suna'dır. Benlik duyguları yıllardan beri yanlış haberler ve heyecanlarla ayaklandırılmıştır. Kalabalıklardan, sokak adamlarından biridir. Ve enaniyetleri, benlik gururları yanlış ayaklandıran bütün sokak kalabalıklarında binlerce Mesut Suna bugün de bulunabilir. Ve bunlar toplumun sakin ve durgun halinde değil, fakat hareketli ve nizamını kaybetmiş galeyan hallerinde su içer gibi kan dökebilirler. Mesela vaktiyle kendisini Bediüzzaman Saidi Kürdi adını veren hem külahlı hem silahlı adamın Saidi Nursi, 31 Mart 1909 hareketinde ayaklandırdığı askerlerin öldürdükleri mektepli subaylar böyle öldürüldüler. İstiklal Savaşı içindeki iç ayaklanmalarda da bunların binlerce ve binlercesi harekete gelmedi mi? Mesela Bolu'da hemen hepsi de eski erler olan asilerin öldürdüğü subaylar. O subaylar ki yalnız kanları içirmekle yetinilmemiştir. Kelleleri duvarlara da çivilenmişti. Mesela Menemen'de Kubilay, hülasa Mesut Sunalar toplumun alt kalabalığında daima vardır ve daima olacaklardır. Bu kalabalıkları yanlış dalgalandırmaya gelmez. Çünkü o zaman Mesut Sunalar hemen bataklığın yüzüne çıkarlar. Ve sonra artık yığın psikolojisinin vahşi kanunu işler. Son söz. İkinci adam ve bir soru. İkinci adamın hayat hikayesini, daha doğrusu onun hayat ekseni etrafında bir devrin şartlarını, olaylarını ve atmosferini artık burada bağlayabiliriz. Evet, bu hikaye yalnız ikinci adamın serüveni değil, bir devrin akışıdır. Yakın tarihimizin savaşlar, ihtilaller, dış ülkelerle hesaplaşmalar, çeşitli ıslahat hareketleri ve nihayet tek şef, tek parti ve otoriter rejiminden yeni bir nizama geçiş ve bu geçişin bütün yerleşme sarsıntıları ile yürüyen akışı. İkinci adam ta baştan sona kadar bu akışın ve bu olayların bütün problemlerinin içindedir. Bazen asker, bazen diplomat, bazen hükümet başkanı, bazen devlet reisi olarak. Daima içinde ve ortasında. Ama o kadar mı ya? Elbette değil. Ya o kendi eliyle kendisinin hazırladığı çok partili rejime geçişin ve onun yerleşme davalarının yarattığı binbir yönlü rüzgarlar arasındaki muhalefet mücadeleleri, o bütün çilelerine, mihnetlerine de göğüs gererek bu çetin yolculuğu da adım adım yaşamıştır. Çünkü daha önceden inanmıştır ki bu işi 50 yıl sonra da başlanırsa bu çileler, mihnetler gene de yaşanacaktır. Ama olabilsin ki o zaman bu fırtınalara kendisi kadar hazır, kendisi kadar razı ve dayanıklı bir başka önder bulunmayabilir. O halde ne olacaksa onun sağlığında olmalı. O bunu bir ahlak ve bir görev bilir. Bilir ki ona saldıracaklardır, ona iftira edecekler, lanet edeceklerdir. Saflarının dağılması, sahnede yalnız başına kalması, hakaret görmesi, tecavüzlere uğraması, taşlanması, yaralanması, hatta ölmesi de mümkündür. Fakat onun hiç değişmeyen asker ve kurmay kafası daima işler. Hesabı şudur: savaşlar ve mücadeleler kumandanın, liderin kafasında kaybedilmemelidir. Yoksa mücadele meydanlarında, mesela seçim meydanlarında her şey kaybedilebilir. Fakat eğer kumandan ve lider mücadeleyi kendi kafasında kaybetmemişse savaş kaybedilmiş değildir. Öyle de olur. Bir ara onun ancak 30 Mevus'ta girebildiği parlamentoda akıl almaz çilelere katlanır. Devrim başvekili, yani kendi partisinde çalışmış, kendisine yıllarca saygı göstermiş olan insan Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ona haykıracaktır. Şu zavallı, şu akbakak olmuş, biçare bir bakışta saygıya layık ama aslında sahte bir aktör olan adam, şu silahı elinden alınmış, şu yerde yatan mahluk, şu sahte aktör, şu yalancı. Ve ilave edecektir: muhterem arkadaşlarım, bugün hazin bir vazife yapıyorum ama ne çare ki, tarihi bir an yaşıyoruz, bu tasfiye mukadder. Ama ona karşı bu sözler söylenirken İnönü'nün yüzünde ve bu sözler karşısında tek kırışık yoktur. O her söyleneni dinler. Evet, bir tasfiye mukadderdir ve o tasfiye olur da. Ama bu tasfiye edilen İnönü değildir. Sonra yine bir gün onu sabah uykusundan uyandırırlar. Hatta bir takım tebrik, sevinç çığlıklarıyla uyandırırlar. 27 Mayıs sabahıdır. Radyo ihtilal anonsları verir. Ama o durgundur. Bir türlü sevinemez. Bir takım iç hesaplar, hatta kaygılar, endişeler içindedir. Gerçi ihtilale başkan olarak verilen Cemal Gürsel de ona telefonda, "Paşam, size haber vermedik. Verseydik razı olmazdınız. Ama sizin sözleriniz bizim için peygamber buyruğu gibidir." diye konuşur. İnönü'de tebriklerini, başarı dileklerini bildirir ama kaygılarından, şüphelerinden hiçbir şey kaybetmez. Ve bilir ki ihtilal kim bilir ne zaman, kim bilir daha nice mihnetlere, nice çilelere gebedir ve o bunları da yaşayacaktır. Örneğin daha sonra da yeni ihtilaller karşısında tekrar junta idaresine dönülmemesi için mücadele edecektir. Şimdi bu satırları yazarken İnönü'nün Hava Kuvvetleri karargahında rastladığı subayları koridorlara, merdiven başlarına yerleştirip icabında son istihkam müdafasını orada yapmayı göze alışının hikayelerini garip bir hüzünle düşünüyorum. Ona, senin sözlerin bizim için peygamber buyruğudur diyenlerin ellerinden ise kendisini Millet Meclisi kürsüsünden nice cefaları reva gören eski hasımlarının idam hükümlerini günlerce süren çabalar, uzun mektuplara, koşmalara, yalvarma yakarmalara rağmen geri alamaz. Fakat ikinci adam bugün artık siyaset sahnesinde değildir. Fani hayata gözlerini yummuştur. Binbir fırtına, sağ, sol, ortanın sağı, ortanın solu, grevler, toprak kavgaları veya ona yapılan saldırılar, samimi olmayan tekbir, tehlil sesleri, taşlamalar, kurşunlamalar artık arkada kalmışlardır. Sergiyevi salonlarında şeriat ilan eden haç kafileleri, halifeden müjde veren din tüccarları artık onun etrafından silinmiştir. Ama memleketin yedi iklim dört bucağı ise karanlıkların, tahriklerin, kinlerin, garezlerin, dalga dalga harekete gelişlerinin rüzgarından nişan verir. Hülasa bazen öyle görünür ki adeta 1919'un, 1920'nin çözüm bekleyen, çıkış yolu bekleyen düğümlerini dönülmüş gibidir. Ama o gene de bir şeyler düşünmek, çıkış yolları bulmak için uğraşır durur. Şu soruyu sorabiliriz. Acaba ikinci adam son sözünü artık söylemiş miydi? Benim cevabım şudur. Evet, İnönü son sözünü artık söylemişti. Onun yaşadığımız devrin tarihinde yön ve kader tayin edici bir sözü artık yoktu. Onun meclis içinde veya dışında siyasi varlığı bence artık sadece bir direnişi temsil ediyordu. Yani iktidarda kim olursa bu iktidar kudreti tarihi gelişmelerimizin normal ve olumlu yolundan döndürücü, bu gelişmeleri aksatıcı bir yola sapmak istidadını gösterdiği yahut memlekette meydan alacak önemli olaylar karşısında aciz veya mütereddit kaldığı zamanlarda İnönü, tarihi ağırlığını ortaya koyarak reisi cumhuru, başvekili ikaz edebilir, onları uyarabilirdi. Bu onun tarihi şahsiyetinin, hatta seçimle de değil, tarihen kendisine verilmiş hakkı, hatta vazifesi sayılabilirdi. İnönü'nün siyasetten çekilmesi bahsi ise son zamanlarda artık günün konusu olmuştur. İnönü, siyasetle uğraşanlar için bir siyasetten çekilmek vakti gelebileceğini bilen adamdı. Çünkü bugünkü koşullar ve şahsiyetlerle hiç benzerliği olmamakla beraber mazide ve kritik bir anda yazılmış olan şu satırlar onundur. Kumanda ve siyasi mücadele hayatında sırası geldiği zaman çekilmesini bilen adam, memlekete az bir zamanda yeniden hizmet ve fikirlerini infaz edecek vaziyete girer. Gerçi o günlerde bugünkü koşullar ve şahsiyetler arasında hakikaten benzerlik yoktur. Ama sırası geldiği zaman çekilmek, yani çekilmeyi bilmek, siyasi ve askeri mücadelenin hakikaten bir kanunudur. Bu zamanı takdir bahsinde ise İnönü biraz tereddütlüdür. Ben bu vaktin geldiğini Ecevit'i başkanlığa getiren son kongre sırasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan imzasız başyazılarımda açıkça belirtmişimdir. Bu başyazılar Şef Partisi'nden Halk Partisi'ne ve Kahramanlar Devri'nin sonu gibi adlar taşıyordu. İnönü'ye bunları okudum, dinledi ama yadırgamadı. İnönü Anıtkabir'de. Kahramanlar Devri, soy ulusların tarihlerinin coşkun ve doğurgan aşamasıdır. İnönü bizim yakın tarihimizde böyle bir devrin son ve büyük temsilcilerinden biriydi. Onun için hayatının hikayesi yalnız onun serüveni değil, aynı zamanda yakın tarihimizin de ilgi çekici bir hikayesi oldu. 16. Bir başka insan. İkinci adamın bu son cildinin son baskısını verirken, ikinci adam artık bu gök kubbe altında değildir. Kendisinin zaman zaman ve irkilmeden hatırlattığı tabiatın kanunu onun içinde hükmünü yürütmüştür. İnönü'yü de aramızdan alarak Anıtkabir'de tek adamın karşısında kutsal vatan toprağının koynuna vermiştir. Bu son mekanına giderken ebedi alemine kucağında götürebildiği 90 yıllık bir ömrün en az 70 yılı büyük problemler, sorumluluklar, hizmetlerle yüz aklı içinde geçen hikayesidir. Onu İnönü'nün kucağından kimse koparıp alamaz. Şimdi bu satırları yazarken yazı odamda onun 23-11-1933 tarihiyle imzalayıp armağan ettiği fotoğrafı karşımda duruyor. Şaha kalkmış, yağız bir at üstündedir. Yüksekçi bir engeli aşmaktadır. Dizginleri hakim ve dengesi kudursuzdur. Ne kadar da dinçtir. Bu dinçlik, bu denge ve bu hakimiyet ifadesi sanıyorum ki onun bütün mücadele hayatının da havası gibidir. Evet, yenilgilerini bile ders bilen adamdı. Bir gün ona sormuştum. Eğer Sakarya'da son savaşı da kaybetseydiniz ne olurdu? Cevabı şu oldu: savaş, muharebe meydanlarında kaybedilebilir. Ama eğer kumandanın kafasında kaybedilmemişse, bu yenilgi demek değildir. Aynı savaş, bir başka gün, bir başka muharebe meydanında yeniden kazanılabilir. Bunları söyleyen ve söylediklerini evvela kendisinin inanmasını ahlak edinen bir adamın hayatında yenilgiden bahsedilebilir mi? İsmet Paşa'nın ilk defa 30 Temmuz 1928'de ve devlet hizmetinde ilk görev aldığım gün karşısındaydım. Hem İsmet Paşa'nın, hem o zamanki Ankara'nın, hem inkılabımızın gençlik günleriydi. Onun o günden şu sözlerini daima hatırlarım: bana inan. Ona daima inandım ve hiçbir zaman aldanmadım. Son ziyaretlerimden sonuncusu evinde ölümünden 20 gün kadar önce oldu. Her zamanki gibi cana yakındı ama yalnız ve yalnızlıktan korkarmış gibi bir hali vardı. Olup bitenlerden ise yenik değil fakat üzgündü. Bu son ziyaret için Bay Sekreter'le bir saatlik bir zaman hesaplamıştık. Ama konuşmalar 2,5 saat sürdü. Anlıyorum ki konuşmaya, söylemeye, tartışmaya ihtiyacı vardı. Kendisinden yeniden çok şeyler öğrendim. Ayrılırken hem son kitabım İhtilalin Mantığı hem ikinci adamın ilk cildinin 3. baskısını okuyacağını ve kendisini bir ay sonra aramamı istedi. Fakat feleğin çarkları bizim kararlarımıza göre dönmüyor ki. Bu randevunun yerine 20 gün sonra onun tabutunun ardından ebedi yolculuğunu izledik. İsmet Paşa'nın hayatını 3 ciltlik İkinci Adam adlı eserlerimde yazmayı planladığım zaman nasıl çetin bir işe girişeceğimi biliyordum. Çünkü İsmet Paşa hiçbir zaman bütünüyle açılmayan, içine kapalı ama ruh alimi bütün karar ve icraatına damgasını vuran bir insandı. Ve sanıyorum ki yarın onun hakkında bugünkünden daha derin araştırmalar yapılacaktır. Atatürk'e minnettardı. Onun eseriydi denilebilir. Ama görüş, hareket ve karar bağımsızlığını daima korudu. Kimseye kayıtsız şartsız bağlanmamasını kitaplarımda onun ana niteliklerinden biri olarak belirtmişimdir. Dostları değil, arkadaşları vardı. Hem de sınırlı arkadaşlıkları vardı. Yalnız milletinin inandığı davalarına kendini kayıtsız şartsız vermiştir. Bence siyasi hayatının en mihnetli iki eseri o dev, o korkunç Lozan mücadelesi ve bir de İkinci Dünya Harbi'ne sürüklenişten hem de nice baskılara rağmen bu memleketi kurtarışıdır. Bu sonucunun ne demek olduğunu gerek o yıllardaki görevimin bana öğrettikleri, gerek İsmet Paşa'dan dinlediklerimle yakından bilirim. Ama onun bu dev direnişinin hem milletimizce, hele aydınlarımız ile askerlerimizce geriye kadar bilinmediğini sanıyorum. Ve sanıyorum ki gerçekler artık açıklanmalıdır. İkinci Adam adlı eserimin 3. cildinin ilgili son sayfasında şunlar yazılıdır: eğer o bu başarıyı sağlamasaydı ve bir maceraya milleti kaptırsaydı, şimdi şu pembe köşkte İsmet Paşa değil başkaları otururdu ve şu Çankaya semalarında Türk bayrağı değil başka bayraklar dalgalanabilirdi. Bu cildi sunarken bu satırları ona okuduğum zaman onda pek rastlamadığım derin düşüncelere daldı, sonra başını kaldırdı. "Sana iltihak ediyorum," dedi. Çilelerine, ıstıraplarına, hatta bazen hayal kırıklıklarına gelince, bunlar söz konusu olduğu zaman cevabı her zaman şuydu: "Benim en büyük yenilgim, en büyük zaferimdir." Bunu duyan, böyle düşünen ve buna inanan bir fikir, aksiyon ve ruh adamı için daha ne söylenebilir? Ebedi yolculuğu mutlu oldu. O gün millet, onun hatırası ve matemi etrafında sanki tek bir vücut gibi kenetlendi. Bu büyük bir sondu ve düşündürücü bir son. Kitabın sonu. 22 Mayıs 2010, sayfa 573. Ek 1. Birinci Dünya Harbi'nde Doğu'da 2. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'nın o zaman emrinde Kolordu Kumandanı olarak çalışan Miralay Albay İsmet Bey hakkında verdiği askeri sicil. Diyarbakır 25333 1916 No 4499 gizlidir. Kemah'da Kafkas Ordular Grubu Kumandanlığı'na, ahiren 20. Kolordu Kumandanlığı'na naklen tayin buyurulan 4. Kolordu Kumandanı Miralay İsmet Bey'in efsaf ve iktidarı hakkındaki mütalaatım aşağıda maruzdur. Başkumandanlık vekaleti celilesine de arz edilmiştir. Ciddi, faal, gayet fatin, yüksek fikirli, vaziyet ve ahvali ruhiye-i harbiyeye hakim ve iyi bir nüfuzlu nazara ve sürat-i intikale malik, kolordusunun her türlü ihtiyacını teemmül ve temine çalışmaktan bir an hali kalmaz ve muvaffak olur. Malumat ve vukufu askeriye ve ihatalı, doğru ve tereddütsüz karar sahibi, cesur ve karar zatisiyle hareket etme kabiliyetine haizdir. Orduda ve memlekette derifte edeceği vezaif ve hidemat-ı mühimme-i vataniye beklenir. Ordu kumandanlığı zamanında mühim harekat-ı harbiye vuku bulmamış ise de haiz olduğu iktidar ve havas-ı mümtaze kendisinin en mühim harekat esnasında muvaffak olacağı itikadını vahşetmiştir. Muaşeret-i şayanı takdirdir. Mafevk ve madunlarının ve muhitinin emniyet ve itimadını, muhabbetini daima haiz ve müstakim doğru bir zattır. 2. Ordu kumandanı Tuğgeneral Mustafa Kemal. Bu mahrem sicil ordular grubu kumandanı Ahmet İzzet Paşa'ya ve başkumandanlık vekaletine verilmiştir. Aslı Genelkurmay'dadır. Ek 2. İsmet İnönü'nün askeri biyografisi. Adı Mustafa İsmet, baba adı Mehmet Reşit. Memleketi İzmir, doğum tarihi Eylül 1300. Harp okulu tahsili. Duhulü 1 Şubat 1316, okul no 1538, mezuniyeti 19 Ağustos 1319'da topçu subayı ve erkanı harp namzedi olarak mezun olmuştur. Sicil no 1419-1. Harp akademisi tahsili, 3 yıl tahsilden sonra 13 Eylül 1322'de birinci olarak bitirmiştir. Rütbeleri ve nasp tarihleri. Rütbeleri, nasp tarihleri, Mülazim-i Sani 19 Ağustos 1319, Mülazim-i Evvel 20 Kanun-u Evvel 1320, Yüzbaşı 13 Eylül 1322, Kolağası 12 Eylül 1324, Binbaşı 13 Nisan 1328, San'a'nın tahliyesi harekatındaki muhtelif hizmetlerinden dolayı takdir olarak. Kaymakam 10 Teşri Nisani 1330, Miralay, Mirliva 1 Kanuni Sani 1337, 1. İnönü Muharebesi'nin mükafatı olarak. Ferik 31 Ağustos 1338, 1. Ferik 30 Ağustos 1926. Aldığı kıdemler, nereden, müddeti, tarihi. Yemen'de ikametinden 1 yıl 4 gün. Balkan Savaşı'ndan 2 yıl 1329. Hazar kıdem zammı 3 yıl 1330. Sefer kıdem zammı 3 yıl 1331. Sefer kıdem zammı 1 yıl 12 Mart 1333. Görevleri. Aldığı görevler, katılış tarihi, ayrılış tarihi. Edirne 8. Topçu Alayı 3. Bölük Kumandanı. Bu arada Topçu Fırkası'nda subaylara tabi öğretmenliği ve tatbikat müdürlüğü gibi görevler yapmışlar. İki kez de Bulgar Sınır Komisyonları'nda görevli bulmuşlardır. 13 Eylül 1322, 12 Eylül 1324. Edirne 2. Ordu Erkanı Harbiyesi 12 Eylül 1324 12 Teşri Nisani 1324 2. Süvari peki 2. Süvari Ordu Erkanı Harbi bu esnada Harekat Ordusu Kargahı'na memuren İstanbul'a gelmişlerdir. 12 Teşri Nisani 1326 1326 4. Kolordu Erkanı Harbiyesi'ni 1326 13 Şubat 1326 Yemen Kuvayi Umumiye Erkanı Harbiyesi'ni 13 Şubat 1326 Şubat 1327 Yemen Kuvayi Umumiyesi Erkanı Harbiye Riyasetini bu müddet zarfında İmam Yahya nezdine görevli gitmişlerdir. Şubat 1327 22 Şubat 1329 İstanbul Harbiye Nezaretini 22 Şubat 1328, 21 Mart 1329. Çatalca Umum Başkomutanlık Erkanı Harbiyesini savaşın ikinci devresinde ileri harekatta sağ cenah ordusu Erkanı Harbiyesini ve mütakiben akdedilen İstanbul Muahedesi için teşkil edilen heyete askeri müşavir atanmışlardır. 21 Mart 1329, 1329 sonu. Erkanı Harbiye-i Umumiye 3. Şube Seferberlik ve Tahşit Müdür Muavinliğine 1329 sonu 1330. 1. Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne 1330-1331, Keşan 2. Ordu Erkanı Harbiyesi 1331-1332, 4. Fırka Komutanlığı'na 30 Kanunu Evvel 1332, 1 Mayıs 1333, 20. Kolordu Komutanlığı'na 1 Mayıs 1333, 19 Haziran 1333, 3. Kolordu Komutanlığı'na 19 Haziran 1333, 24 Teşrini Evvel 1334, Harbiye Nezahati Müsteşarlığı'na, bu arada Bağbali Sulh Müzakereleri Komisyonu azalına atanmışlardır. 24 Teşrini Evvel 1334, 4 Ağustos 1335. Kolordu Komutanı Selahiyeti ve Tahsisatıyla Şura-i Askeri Müdürlüğü'ne 4 Ağustos 1335, 13 Ağustos 1335. İhtizarat-ı Suliye Komisyonu'na 14 Kanunu Evvel 1335, Mart 1336. Anadolu'ya Muvasalat Mart 1336 Edirne Milletvekili 23 Nisan 1336 Edirne Milletvekili Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine 5 Ağustos 1337 Ordu Komutanı Selahiyetiyle Şimal Cephesi Komutanlığı'na 19 Kasım 1336 Garp Cephesi Komutanlığı'na 10 Teşri Nisani 1337 Hariciye Vekaletini Baş Vekalete İntihap 30 Teşri Nisani 1339 6 Mart 1340 Baş Vekalete Yeniden İntihap 6 Mart 1340 Emekliye Ayrılmaları 30 Haziran 1927 İştirak ettiği muharebeler, Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı, İmam Yahya ihtilafını halle memur edilmişler, Kanal Harekatını planlamışlar, Yemen ve San'la muharebelerine ve Sarıkamış harekatında iştirak etmişlerdir. Bütün Çanakkale harekatında Umumi Karargah Harekat Şubesi Müdürü olarak bulunmuşlardır. Şubat 1330'da Bahri taarruzda, Çanakkale'de 5 Mart 1331 taarruzunda Umumi Karargah'la Bandırma'da bulunmuşlardır. Trakya'da 2. Ordu Erkan Alp Reisi olarak harekata katılmışlardır. İstiklal Savaşı, Mart 1336'da Anadolu'ya geçip Şimal Cephesi Komutanlığı ve Erkan-ı Harbiye Vekaletine bulunmuşlardır. 10 Teşrin Nisani 1337'de Galp Cephesi Komutanlığını derhüte etmiş, 9-10 Kanuni Nisani 1337 1. İnönü, 23 Mart 4 Nisan 1337 2. İnönü, 23 Ağustos 12 Eylül 1337 Sakarya Meydan Muharebelerini idare etmişlerdir. Aldığı nişan ve madalyalar. Mülazim-i Sani iken Umum Meyanı'nda Gümüş Liyakat Madalyası 1319. Harp Akademisi'nden birinci olarak Erkan-ı Harp Yüzbaşısı çıktığında Altın Marif Madalyası Liyakat Madalyası. Ağustos 1319. Sana'nın tahliyesi ve Yemen Muharebeleri münasebetiyle 4. Mecidiye Nişanı 14 Teşrin Nisani 1327. Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası 3 Ağustos 1331. 2. Sınıf Demir Salip Nişanı 13 Kanuni Evvel 1331. 3. Rütbeden Avusturya Kuru Vadovit Nişanı, Ağustos 1331, Harp Madalyası 1332, Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası 1332, Muharebe Altın Liyakat Madalyası 29 Teşrin Nisani 1332, Almanya 1. Sınıf Demir Salip Nişanı 20 Eylül 1333, Kılıçlı 2. Rütbeden Mecidiye Nişanı, Kılıçlı 2. Rütbeden Osmani Nişanı, 2. Rütbeden Egirup, Sakarya Meydan Muharebesinden dolayı Büyük Millet Meclisi'nce takdirname ve Altın İmtiyaz Madalyası, İstiklal Madalyası, Afganistan Emiri tarafından El Mürali Nişanı. Ordudan ayrılış nedeni ve tarih. 20 Haziran 1927 tarihinde başvekili olmasıyla emekliye ayrılmışlardır. Bağlanan emekli maaşı 39 yıl 5 ay 30 gün fiili ve itibari hizmetine mukabil 30 Haziran 1927'den itibaren 50 lira maaş bağlanmıştır. Cephe zammı maaşı. 1 Haziran 1930'dan itibaren 1683 sayılı kanunun 25. maddesi gereğiyle 150 lira cephe zammı verilmiştir. Askeri biyografinin aslı Genelkurmay'dadır.